Onlar cevapları sana boca ederler. Bing, bing, bing. Ve biz 4 saat daha orada oturup film öğretmeni seyrederiz. Bu benim için hiç de sosyal değil. Bir sürü huniler, içlerine su boşaltılıyor, altlarından dökülüyor. Onlar bize bunun şarap olduğunu söylüyor. Oysa değil. Günün sonunda bizi o kadar yoruyorlar ki, hiçbir şey yapmadan yatağa girmek, çevredekilere sataşmak için Luna Park'a gitmek, büyük çelik topla cam kırılan yerde camları kırmak, araba parçalanan yerde arabaları parçalamaktan başka hiçbir şey yapmıyoruz. Ya da arabada caddelerde yarış yapmak, sokak ışıklarının direklerine en yakın kim geçecek diye denemek, korkak oynamak ve jant kapaklarına çarpmaktan başka. Sanırım benim için her söyledikleri doğru. Hiç arkadaşım yok. Bunun da benim anormal olduğumu kanıtladığı varsayılıyor. Fakat tanıdığım herkes bağırıyor. Vahşiler gibi. Dans ediyor ya da birbirini dövüyor. Dikkat ettin mi? Bugünlerde insanlar birbirlerini nasıl incitiyorlar? Çok yaşlı biri gibi konuşuyorsun. Bazen yaşlıyım. Benim yaşımdaki çocuklardan korkuyorum. Birbirlerini öldürüyorlar. Hep böyle mi ola geldi? Amcam aksini söylüyor. Sadece geçen yıl 6 arkadaşım vuruldu. 10 tanesi araba çarpmasıyla öldü. Onlardan korkuyorum. Korktuğum için onlar da benden hoşlanmıyorlar. Amcam diyor ki, büyük babası çocukların birbirlerini öldürmedikleri zamanı hatırlarmış. Fakat bu, onların her şeyinin farklı olduğu çok eski günlerdeymiş. Onlar sorumluluğa inanırlardı diyor amcam. Biliyor musun, ben sorumluluğa inanırım. Yıllar önce hak ettiğimde kıçıma şaplığa yedim. Evin tüm alışverişini yapar ve ellerimle evi temizlerdim de. Fakat hepsinden çok, dedi Clarice, İnsanları izlemeyi severim. Bazen bütün gün metroya biner, onlara bakar ve onları dinlerim. Yalnızca kim olduklarını, ne istediklerini ve nereye gittiklerini kestirmek isterim. Bazen Luna Park'a gider, gece yarısı şehrin sınırında yarıştıklarında jet arabalara binerim. Onlar sigortalı olduğu sürece polis pek ilgilenmez. Herkesin 10 binlik sigortası olduğu sürece herkes hayatından memnun. Bazen gezinirim ve metrolarda insanları dinlerim. Ya da büfelerde dinlerim. Ve biliyor musun neyi? Neyi? İnsanlar hiçbir şey konuşmuyorlar. Hayır, konuşmaları gerek. Hayır, hiçbir şey konuşmuyorlar. Çoğunlukla arabaların, elbiselerin ve yüzme havuzlarının isimlerini sayıyorlar. Ve ne kadar harika olduklarını söylüyorlar. Hiç kimse diğerlerinden farklı bir şey söylemiyor. Çoğu zaman kafelerde şaka makinalarıyla oynarlar. Ve çoğunlukla aynı şakalardır. Ya da müzikli duvarın ışıkları yanar ve tüm renkli şekiller aşağı yukarı iner çıkar. Fakat sadece renkler, soyut hepsi. Müzelerde hiç bulundun mu? Hepsi soyut. İşte şimdi olanlar bunlar. Amcam bir zamanlar farklı olduğunu söylüyor. Eski zamanlarda bazen resimler bir şeyler söylermiş. Hatta insanları bile gösterirmiş. Amcan söylüyor, amcan söylüyor. Amcan olağanüstü bir adam olmalı. Öyle, elbette öyle. Ben artık gitmeliyim. Hoşça kal Bay Montag. Hoşça kal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gün. İtfaiye merkezi. Montag, sen ağaca uçan kuş gibi direğe tırmanıyorsun. 3. gün. Montag, bu kez arka kapıdan geldiğini gördüm. Tazı seni rahatsız mı ediyor? Hayır, hayır. 4. gün. Montag, komik ve tuhaf bir şey. Bu sabah anlatırken işittim. Seattle'da bir itfaiyeci kendi kimyasal bileşiği için mekanik tazıyı kurmuş ve onu bırakmış. Ne tür bir intihar dersin buna? 5, 6, 7 gün. Ve sonra Clarice gitti. Montag o öğleden sonra da ne vardı anlayamadı. Ama Clarice'i hiçbir yerde göremiyordu. Çimenler boştu. Ağaçlar boştu. cadde boştu. Ve onu özlediğini, hatta aradığını anlayamadı. Metroya vardığı zaman gerçeği anladı. İçinde belli belirsiz bir tedirginlik vardı. Bir sorun vardı. Günlük düzeni bozulmuştu. Basit bir düzen, doğru. Birkaç gün içinde kurulmuş ve yine de neredeyse geriye dönüp aynı yolu yeniden yürüyecek, onun geriye dönmesi için zaman yaratacaktı. Emindi ki aynı yolu geri yürürse her şey yeniden yoluna girecekti. Fakat çok geçti. Trenin gelişi bu plana bir nokta koydu. Kağıtların sallanması, ellerin hareketi, göz kapaklarının kımıldayışı, itfaiye merkezinin tavanındaki zaman göstergesinin sesi. 1.35 Perşembe sabahı 4 Kasım 1.36 1.37 Oyun kağıtlarının yağlı masa yüzeyindeki şakırtıları, hepsinin sesi Montag'a geliyordu. Kapalı gözlerine, etrafına kurduğu bir anlık engele rağmen hepsini duyuyordu. İtfaiye merkezindeki pirinç renklerinin, altın, gümüş paraların renklerinin ışıldayışlarını ve parlayışlarını, sessizliklerini hissedebiliyordu. Masanın karşısında oturan görünmez adamlar, kağıtları için iç çekiyorlar, bekliyorlar. 1.45 Gösterge hala soğuk bir yılın, soğuk bir sabahının, soğuk bir saatini homurdanıyordu. Neyin var Montag? Montag gözlerini açtı. Bir yerlerden radyo mırıldanıyordu. Savaş her an ilan edilebilir. Bu ülke kendini savunmak için hazır beklemektedir. Sabahın karanlık gökyüzünden geçerken tek tonda çıkardığı sesle bir jet uçağı binayı titretti. Montag gözlerini kırptı. Beatty müzedeki bir heykelmiş gibi ona bakıyordu. Her an Beatty yanına gelerek, dokunarak suçluluğunu, tedirginliğini keşfedebilecekti. Suç? Hangi suçtu bu? Senin sıran, Montag. Montag binlerce gerçek, on binlerce hayali yangınla yüzleri yanmış bu adamlara baktı. Yaptıkları iş yanaklarını pembeleştirmiş, gözlerine ışık vermişti. Bu adamlar sonsuza dek yanan kara pipolarını yakarken, platin çakmaklarının alevine gözlerini dikip bakarlardı. Mangal kömürü gibi saçları, is rengi kaşları ve sinek kaydı tıraşlı olmalarına rağmen, mavimsi kül rengi lekelenmiş yanaklarıyla yangınların izini taşıyorlardı. Montag başlayacak oldu. Ağzını açtı. Kara saçları, kara kaşları, ateşli bir yüzü ve mavi çelik tıraşlı fakat tıraşsız görünüşlü olmayan hiçbir itfaiyeci görmemişti. Tüm bu adamlar kendisinin aynadaki suretleriydi. Tüm bu itfaiyeciler kötü alışkanlıklarının yanı sıra görünüşlerine göre de mi seçiliyorlardı? Kül ve köz renkleri, sürekli yanan pipolarının yanık kokuları. Yüzbaşı Beatty, orada tütün dumanından oluşan fırtına bulutları arasında kalktı. Beatty yeni bir tütün paketi açtı. Selofan kağıdını buruşturduğunda yangın sesini andırıyordu. Montag kendi kendine kağıtlara baktı. Ben düşünüyorum da, geçen haftaki yangında kütüphanesinin icabına baktığımız adam, ona ne oldu? Çığlıklar arasında tımarhaneye götürdüler. O deli değildi ki. Beatty sessizce kağıtlarını düzenledi. Devleti ve bizi kandırabileceğini düşünen herhangi bir kimse delidir. Gözümün önüne getirmeye çalışıyordum, dedi Montag. Nasıl bir duygudur acaba? Yani itfaiyeciler bizim evlerimizi ve bizim kitaplarımızı yaksalar. Bizim kitaplarımız yok ki. Fakat olsaydı. Senin var mı? Beatty yavaş yavaş gözlerini kırpıştırdı. Hayır. Montag onların arkasında milyonlarca yasaklanmış kitabın listesinin bulunduğu duvara gözünü dikip baktı. Adları su yerine gaz yağı püskürten hortumun, ve baltasının altında ateşe atılıp yandılar. Hayır. Fakat kafasının içinde evdeki vantilatörün ızgarasından serin bir rüzgar esmeye, hafif hafif yüzüne vurmaya başlamıştı. Tekrar kendini yeşil bir parkta yaşlı bir adamla, çok yaşlı bir adamla konuşurken gördü. Parktan esen rüzgar da soğuktu. Montag durakladı. Bu hep böyle miydi? İtfaiye merkezi, bizim işimiz. Yani şey, bir zamanlar. Bir zamanlar, dedi Beatty. Bu ne biçim söz? Aptal, dedi Montag kendi kendine. Ele vereceksin. Son yangında, bir peri masalı kitabından tek bir satıra göz atmıştı. Yani, dedi Montag, eski günlerde evlerin yangına karşı tümüyle korunamadığında, birden kendinden çok genç birinin sesiyle konuştuğunu fark etti. O ağzını açmıştı ve Clarice McLellan konuşuyordu. İtfaiyeciler yangınları başlatmak yerine engel olamazlar mıydı? Bu harika işte. Stoneman ve Black, Amerikan itfaiyesinin tarihsel bilgilerini içeren yönetmelik kitabını Montag'ın önüne okusun diye sürdüler. Uzun zamandan beri aşina olmasına rağmen okudu. Kolonilerde İngiliz etkisinde kalan kitapların yakılması için 1790'da kurulmuştur. İlk itfaiyeci Benjamin Franklin. Kural 1. Alarma çabuk cevap ver. 2. Ateşi çabuk başlat. 3. Her şeyi yak. 4. Derhal itfaiye merkezine gidip rapor et. 5. Başka alarmlar için tetikte bekle. Herkes Montag'ı izliyordu. O hiç kımıldamadı. Alarm ötmeye başladı. Tavandaki zil 200 kez kendini titretti. Birdenbire 4 boş sandalye kaldı. Kartlar bir kar sağanağı gibi saçıldı. Pirinç direk sarsıldı. Adamlar gitmişlerdi. Montag rüyadaki bir adam gibi direkten kaydı. Mekanik tazı kulübesinde sıçradı. Gözlerini yeşil alevler bürümüştü. Montag, başlığını unutuyorsun. Arkasındaki duvardan başlığını kaptı. Koştu, atladı. Yola koyulmuşlardı. Siren çığlığını ve metal çanlarının güçlü gök gürültüsüne gecenin rüzgarı saldırıyordu. Şehrin eski bir bölümündeki 3 katlı köhne bir evdi. Bir yüzyıllık geçmişi vardı. Fakat çok yıllar önce tüm evler gibi ince yanmaz plastik kılıfla kaplanmıştı ve yalnızca bu koruyucu kabuk ayakta kalabilmesini sağlamış görünüyordu. İşte geldik. Araba sert bir frenle durdu. Kaldırıma atladılar. Birdenbire yanmaz yağmurluklarıyla iğrenç ve balon gibi bir görüntüyle ortaya çıktılar. Montag onları takip etti. Ön kapıyı kırdılar ve bir kadını yakaladılar. Gerçi kadın konuşmuyor, kaçmaya çalışmıyordu. Sadece ayakta duruyor, bir yandan diğer bir yana mekik dokuyordu. Sanki başına çok kötü bir şekilde vurulmuş gibi, gözlerini bomboş duvara dikmişti. Dili ağzının içinde hareket ediyor ve gözleri bir şeyleri anımsamaya çalışıyor gibi görünüyordu. Sonra anımsadı ve dili tekrar kımıldadı. Mertçe davranın. Amir Ridley, İngiltere'de, Tanrı'nın izniyle öyle bir mum yakacağız ki, şu gün eminim kimse asla söndüremeyecek. Yeter, dedi Beatty. Neredeler? Şaşırtıcı bir nesnellikle kadının yüzüne bir tokat attı ve sorusunu yineledi. Yaşlı kadının gözleri Beatty'nin yüzüne dikildi. Nerede olduklarını siz bilirsiniz. Yoksa burada olmazdınız, dedi kadın. Stoneman, telefon alarm kartını uzattı. Arkasındaki kopyasından imzalı şikayet mektubunda, tavan arasından kuşkulanmak için nedenler var. Elm, No. 1, şehir E.B. yazılıydı. Kadın harflerini okuyunca, bu bayan Blake olmalı, komşum, dedi. Pekala, arkadaşlar. Bulalım şunları. Sonra küflü karanlığa daldılar. Ellerindeki gümüş baltaları her şeye rağmen kilitli olmayan kapılara doğru savuruyordu. Çocuklar gibi sevinçle bağırışıyorlardı. "Hey!" Montag dimdik merdiveni sarsarak tırmanırken kitaplar üzerine sebil gibi akmaya başladı. Ne kadar elverişsiz bir durum. Önceleri hep bir mumu üflemek gibiydi. Polis önden gider, kurbanlarının ağzını bantlar, sonra da böcek gibi parlak arabalarına adamı kapatıp götürürlerdi. Böylece sen gittiğinde boş bir ev bulurdun. Hiç kimseyi incitmezdin. Yalnızca nesneleri incitirdin. Nesneler de gerçekten incitilemediklerine göre hiçbir şey hissetmezler ve bağırıp sızlanmazlar, bu kadın gibi bağırıp çağırmaya başlayamayacaklarına göre daha sonra senin vicdanını rahatsız edecek bir şey olmazdı. Sadece temizlik yapıyordun. Kapıcı temizliği aslında. Her şey yerli yerine. Çabuk gaz yağını getirin. Kimde kibrit var? Fakat şimdi bu gece birisi hata yapmıştı. Bu kadın ayini bozmuştu. Aşağıdaki kadının korkunç suçlayıcı sessizliğini örtmek için adamlar gereğinden fazla gürültü yapıyorlar, gülüyorlar, şakalaşıyorlardı. Kadın suçlamalarıyla boş odaları kükretti. Ve onlar içeri daldıklarında burunlarına dolan ince bir suç tozunun çökmesini bekledi. Bu ne kurallara uygundu ne de doğru. Montag müthiş bir huzursuzluk hissetti. Bu kadın burada her şeyin ortasında olmamalıydı. Kitaplar omuzlarına, kollarına ve yukarı kaldırdığı yüzüne sağanak halinde düşüyordu. Kitaplardan biri beyaz bir güvercin gibi uysal kanatlarını çırparak ellerine kondu. Solgun, titrek ışıkta bir sayfası açıldı. Kar beyaz bir tüy gibiydi. Sözcükler ince ince yazılmıştı. Tüm bu telaş ve heyecan içinde Montag sadece bir an bir satır okuyabilmişti. Fakat kızgın demirle damgalanmış gibi bu satır zihninde şakıyıp durdu. Satır şöyleydi. Öğleden sonra güneşinde zaman uykuya dalmıştı. O kitabı bıraktı. Hemen diğer bir kitap ellerine düştü. Montag, buraya gel! Montag'ın eli bir ağız gibi kapandı. Öfkeli bir aldanışla, akılsızca yapılan bir çılgınlıkla kitabı göğsüne bastırdı. Yukarıdaki adamlar tozlu havaya kürekler dolusu dergi savuruyorlardı. Dergiler vurulmuş kuşlar gibi düşüyordu. Kadın aşağıda bu cesetlerin arasında küçük bir kız gibi ayakta duruyordu. Montag hiçbir şey yapmadı. Her şeyi eli yaptı. Eli kendine ait bir beyinle, vicdanla, her bir titreyen parmağında merakla hırsızlık yapıyordu. Sonra eli kitabı kolunun altına soktu. Terli koltuk altına iyice sıkıştırdı. Aceleyle dışarı bir sihirbaz marifetiyle boş çıktı. Buraya bak, masumum, buraya bak, buraya bak, masumum, bak. O beyaz eline sarsılarak baka kaldı. Yakını göremiyormuş gibi elini uzakta tutarak baktı. Körmüş gibi yaklaştırarak baktı. Montag, silkelendi. Orada dikilip durmasana, budala. Kitaplar kurumaya bırakılmış balık yığınları gibi duruyorlardı. Adamlar dans ediyor, kayıyor ve onların üzerine düşüyorlardı. Onların altın gözlerini kamaştıran kitap adları düşerek kayboldular. Gaz yağı, omuzlarına kayışlarla asılmış 451 numaralı tanklardan soğuk sıvıyı pompaladılar. Her kitabı bu sıvıyla kapladılar. Odalar dolusu pompaladılar. Telaşla merdivenleri indiler. Montag, gaz yağı buğuları içinde onların arkasından sendeleyerek gitti. Hadi gel kadın! Kadın, kitapların arasında diz çökmüş, ıslak derilere ve mukavvalara dokunuyor, Montag'a suçlayan gözlerle bakarken kitapların yaldızlı adlarını parmaklarıyla okuyordu. Benim kitaplarımı asla alamayacaksınız, dedi kadın. Yasayı biliyorsun, dedi Beatty. Senin sağduyun nerede? Kitapların hiçbiri diğerlerine uymuyor. lanetli bir Babil kulesiyle yıllarca kendini buraya kapatmışsın. Kendine gel. Bu kitaplardaki insanlar asla yaşamadılar. Hadi, gel şimdi. Kadın başını salladı. Bütün ev yanıp kül olacak, dedi Beatty. Adamlar paldır küldür kapıya yürüdüler. Kadının yanında duran Montag'a dönüp baktılar. Onu burada bırakmıyorsunuz, değil mi? Diye itiraz etti Montag. Gelmeyecektir. O halde zorlayın. Beatty kapalı tutuşturucuyu tuttu, elini kaldırdı. Merkeze dönmek zorundayız. Üstelik bu bağnazlar her zaman intihara kalkışırlar. Bildik bir durum. Montag elini kadının dirseğine koydu. Benimle gelebilirsiniz, dedi. Hayır, dedi kadın. Gene de teşekkür ederim. Ona kadar sayıyorum, dedi Beatty. Bir, iki, lütfen, dedi Montag. Gidin, dedi kadın. Üç, dört. Hadi. Montag kadını çekiştirdi. Kadın sakin sakin cevap verdi. Burada kalmak istiyorum. Beş, altı. Saymayı durdurabilirsiniz, dedi kadın. Kadın bir elinin parmağını açtı ve avucunun içinde bir tek ince bir nesne vardı. Sıradan bir mutfak kibritiydi. Bu manzara adamların evden koşarak uzaklaşmasına neden oldu. Yüzbaşı Beatty, onurunu korumak için geri geri yavaşça ön kapıdan çıktı. Pembe yüzü gece heyecanlarından ve binlerce yangından yanmıştı. Parlıyordu. Tanrım, diye düşündü Montag. Ne kadar doğru. Genellikle alarmlar gece gelirdi. Asla gündüz olmazdı. Acaba yangın geceleyin daha güzel göründüğü için mi? Daha görülmeye değer, daha iyi bir gösterimi. Beatty pembe yüzünde belli belirsiz bir telaşla kapıda göründü sonra. Kadın elindeki tek kibriti çaktı. Gaz yağının dumanı her yanını sarmıştı. Montag sakladığı kitabın göğsünde yürek gibi çarptığını hissetti. Gidin, dedi kadın. Montag kendisinin geri geri kapıdan dışarı çıktığını fark etti. Beatty ardından merdivenleri indi, çimenliği geçti. Yerdeki gaz yağından oluşan incecik yol, kötücül bir sümüklü böceğin izini andırıyordu. Onları sessizce gözleriyle etkilemek için varendanın önüne çıkan kadın, suskun bir kınayışla, kımıldamadan ayakta duruyordu. Beatty gaz yağını tutuşturmak için parmaklarını oynattı. Gecikmişti. Montag soluğunu tuttu. Varendadaki kadın onlara duyduğu hor görüyle kibriti parmaklıklara sürttü. Bütün caddedeki evlerden insanlar koşarak çıktılar. İtfaiye merkezine dönünceye kadar yolda hiçbir şey konuşmadılar. Hiç kimse bir diğerine bakmadı. Montag öndeki koltukta Beatty ve Blake'le oturuyordu. Pipolarını bile içmiyorlardı. Büyük semenderin ön tarafında dışarı bakarak otururken yavaşça köşeyi dönüp devam ettiler. Amir Ridley, dedi Montag sonunda. Ne? Dedi Beatty. Kadın Amir Ridley dedi. Kapıdan girdiğimizde bazı delice şeyler söylemişti. Mertçe davranın, dedi kadın. Amir Ridley. Bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Tanrı'nın iziyle şu gün İngiltere'de öyle bir mum yakacağız ki eminim hiç kimse söndüremeyecek, dedi Beatty. Stoneman da Montag gibi yüzbaşıya hayretle baktı. Beatty çenesini sıvazladı. Latimer adında bir adam 16 Ekim 1555'te Oxford'da dinsel sapkınlık yüzünden yakılırken Nichols Ridley adında bir adama söylemişti bunları. Montag ve Stoneman aracın tekerlekleri altında kayan caddeye bakmaya devam ettiler. Bir sürü ıvır zıvırla doluyum, dedi Beatty. İtfaiye yüzbaşılarının çoğu böyle olmalı. Bazen kendime şaşırıyorum. Dikkat et Stoneman. Stoneman aracın frenine bastı. Kahretsin, dedi Beatty. İtfaiye merkezine döneceğin köşeyi geçtin. Kim o? Kim olabilir? Dedi Montag. Karanlıkta kapıyı kapatıp yaslandı. Sonunda karısı, "Işığı açsana," dedi. "Işık istemiyorum. Yatağa gel." Karısının yatakta sabırsızca döndüğünü duydu. Yatak örtüsü hışırdadı. "Sarhoş musun?" dedi karısı. Her şeyi başlatan eliydi. Önce bir elinin, sonra diğerinin paltosunu açıp çıkarttığını, yere bıraktığını fark etti. Pantolonunu çıkarttı, cehennemdeki karanlığın içine doğru baktı. Elleri mikrop kapmıştı. Birazdan kollarına da bulaşacaktı. Zehrin bileklerine, dirseklerine, omuzlarına, bir kürek kemiğinden diğerine doğru ilerlediğini, bir kıvılcım gibi atladığını hissediyordu. Elleri canavarca acıkmıştı. Bakışları da acıkmaya başlamıştı. Sanki bir şeye, herhangi bir şeye, her şeye bakmalıydılar. "Ne yapıyorsun?" diye sordu karısı. Soğuk terli parmaklarındaki kitapla boşlukta denge bulmaya çalıştı. Bir dakika sonra karısı, "Hey, odanın ortasında öyle dikilip durmasana," dedi. Montag yavaş bir ses çıkardı. "Ne?" diye sordu karısı. Montag daha yumuşak sesler çıkardı. Yatağa doğru sendeledi ve soğuk yastığın altına kitabı kabaca itti. Yatağın üstüne düştü, karısı sıçradı, çığlık attı. Montag karısından çok uzakta, odanın öbür ucunda, boş bir denizin ayırdığı soğuk bir adada uzanıyordu. Karısı Montag'a epey uzun gelen bir süre konuştu. Şundan bundan ilk olarak arkadaşının evindeki odada duyduğu, 2 yaşında bir çocuğun yarattığı sözcükler gibi anlamsız, havada kulağa hoş gelen şeyler söyledi. Fakat Montag hiçbir şey söylemedi ve uzun bir süre sonra ufak tefek sesler çıkarttı. Karısının odanın içinde hareket ettiğini fark etti. Yatağına geldiğini, üzerine eğilip eliyle yanağına dokunduğunu hissetti. Montag biliyordu ki karısı elini yanağından çektiği zaman elinin ıslak olduğunu anlayacaktı. Gecenin geç saatlerinde Mildred'a baktı. Uyanıktı. Odanın havasında melodilerin küçük dansları duyuluyordu. Kulaklarına radyosunun kulaklığını takmış, uzak diyarların insanlarını dinliyordu. Gözleri açık, tavandaki karanlığın derinlerine bakıyordu. Eski bir fıkra vardır ya, adamın karısı telefonla o kadar çok konuşurmuş ki, ümitsiz koca en yakın dükkana koşmuş ve karısına telefonla akşama yemekte ne var diye sormuş. Pekala, öyleyse niçin bir kulaklık alıp radyo kanalıyla geceleri geç saatlerde mırıldanıp, fısıldayıp, bağırıp, haykırıp karısıyla konuşmuyordu? Fakat ne fısıldayacak, ne bağıracaktı, ne söyleyebilirdi? Birdenbire karısı yabancı gelmişti. Montag onu tanıdığına inanamadı. Tıpkı gece eve geç gelip, yanlış kapıyı açıp, yanlış bir odaya girip, bir yabancı ile yatarak, ertesi sabah erkenden kalkıp işine giden sarhoş adamla ilgili olarak insanların anlattığı, hiçbiri akıllıca olmayan diğer fıkralardaki gibi bir başkasının evindeydi. "Mili," diye fısıldadı. "Ne?" "Seni ürkütmek istemedim. Öğrenmek istediğim..." "Evet." "Biz ne zaman buluştuk ve nerede?" "Ne için ne zaman buluştuk?" diye sordu. "Yani ilk olarak." Montag, karısının karanlıkta kaşlarını çattığını biliyordu. Montag sorusunu açıkladı. "İlk kez buluşmamız. Neredeydi ve ne zaman?" "Şeydeydi." Mildred sustu. "Bilmiyorum," dedi Mildred. Montag soğuktu. "Anımsayamıyor musun?" "Çok uzun zaman oldu." "Sadece 10 yıl. Hepsi bu. Sadece 10. "Heyecanlanma, düşünmeye çalışıyorum." Mildred garip bir biçimde güldü ve gülüşü gittikçe yükseldi. "Komik. Kocanla veya karınla ne zaman, nerede tanıştığını anımsayamamak ne kadar komik." Montag yattığı yerde gözlerine, kaşlarına ve boynunun arkasına yavaş yavaş masaj yapıyordu. Her iki elini gözlerinin üzerine koydu. sürekli bir basınç uyguladı. Sanki anılarını yerlerine yerleştiriyordu. Birden Mildred'la nerede buluştuklarını anımsaması ömründeki diğer şeylerden daha önemli gibi gelmişti. "Bu önemli bir şey değil," dedi Mildred. Kalktı, banyoya gitti ve Montag suyun akışını, Mildred'ın yudumlama seslerini duydu. "Evet, önemli olduğunu sanmıyorum," dedi Montag. Montag, Mildred'ın kaç tablet yuttuğunu saymaya çalıştı. Montag, gecenin içinde düz çizgi şeklindeki ağızlarındaki sigaralarıyla çinko asit renkli yüzlü iki adamın ziyaretini, elektronik gözlü yılanın gece taş ve durgun kaynak suyu üzerine kat kat kıvrılarak indiğini düşündü. Ve karısına seslenmek istedi. "Bu gece ilaçlardan kaç tane aldın? Sonra kaç tane alacaksın ve bilmeyeceksin. Ve her saat böyle devam edecek. Veya belki bu gece öyle olmayacak, yarın gece. Benim bu gece veya yarın gece veya uzunca bir süre herhangi bir gece uyuyamamam şimdi bu başladı." İki teknisyenin tasasız, dimdik kollarını kavuşturmuş bir şekilde yatağa uzanmış karısının üzerine eğilmiş olduklarını düşündü. Montag o zaman ne düşündüğünü anımsadı. Eğer karısı ölseydi, emindi, ağlamayacaktı. Çünkü tanımadığı birinin, sokaktaki bir yüzün, bir gazete imgesinin ölümü olacaktı. Aniden her şeyin yanlış olduğunu anladığı için ağlamaya başladı. Fakat ölüm karşısında ağlayamadığı düşüncesi için. Aptal, boş bir kadının yanında, aptal, boş bir adam. Aç yılan onun içini daha da boşaltıyordu. "Nasıl böyle bomboş olabildin?" diye merak etti Montag. "Kim içindekini alır? Ve geçen günkü şu berbat çiçek, kara hindiba. O her şeyi özetlemişti, değil mi? Ne ayıp, hiç kimseye aşık değilsin." "Neden değilim?" "Mildred ile aralarında bir duvar yok muydu? İşin aslına bakılırsa şu ana kadar bir duvar değil, üç duvar vardı ve pahalıydı da."